Ayrım 3.
Karakola kadar yürürken karakola niye gittiğimi merak ediyordum. Şimdi de İstiklal Mahkemesi'ne niye gittiğimi merakla koyuldum. Ne kadar fena olsa da insan durumu bilirse ilk sarsıntıdan sonra kendini toparlar. Felaketi beklemek felaketin kendinden bin beter olur. Hele felaket meçhul olursa. Oraya götürülmeye sebep olan suçum neydi? Bütün hayatımı gözden geçirdim. O hayatta değil, İstiklal Mahkemesi, olağan mahkemelik bir suçum bile yoktu. O dar odanın bir tarafında peyke vardı. Ama orada kim yatar? Paltoyu çıkarıp onun üzerine attım. Sabaha kadar kafese kurulmuş bir hayvan gibi bir sağa bir sola gidiyor ve düşünüyordum. Sigara üstüne sigara içiyordum. Sanki birdenbire omuzlarımda ayrı düşünen iki baş peydahlanmıştı. Düşünüyor ve kendimi zorlaya zorlaya bir suç buluyor. Ha evet evet işte bu olacak diyordum. Sonra büyüte büyüte İstiklal Mahkemesi'ne layık olacak boybosa eriştirdiğim o suçu serin kafayla incelemeye koyuluyordum. Bu sefer kendi kendime, yahu sen deli misin? Hayır, hayır olanağı yok, onun için olamaz, o bir suç değil ki diyordum. Böylelikle sanki omzumda peydahlanan başın birisi, evet, evet diyor, ötekisi de durmamacasına hayır, hayır diyordu. Böylece evet de hayır bir testere gibi başımda gidip geliyordu. Dar odada bir yandan bir yana gidip geliyordum. Evden küçük bir çanta içinde birkaç kat çamaşır getirdiler. Geceliğin karakola bağırıp çağıran sarhoşlar getiriyorlardı. Karakola getirildikleri ve orada bir gece alıkonulacakları için sızlanıp duruyorlardı. Ne mutlu adamlar diye düşünüyordum. Ertesi gün salıverileceklerdi. Tamamen masum olarak durup dururken ölüm korkusuyla karşılaşmıyorlardı. Böylelikle upuzun saatler geçti. Ta neden sonra küçük ve tek pencerenin önündeki dükkan kepenkleri ve tabelaları görünmeye başladı. Demek ki şafak söküyordu. İşte o zaman odanın kapısı açıldı ve kapı çerçevesinde kararan büyük bir gövde "Haydi gidiyoruz." dedi. "Nereye gidiyoruz?" "Haydarpaşa'da, Ankara trenine." dedi. Sırtıma paltoyu geçirdim. Ankara'da Cebeci hapishanesine varıncaya dek paltonun cebinde bayram şekerleri paketlerinin bulunduğunu fark etmedim. Küçük çantayı elime aldım. Yine 4 emniyet memuru sağıma soluma geçtiler. Haydarpaşa yolunu yayan olarak tuttuk. Arabayla çabuk gidilirdi fakat yayan gideceğimize memnun oldum. Yaratılış ve dışarısıyla epeyce birlikte kalacaktık. Bu nedenle sokaklarda daha kimsecikler yoktu. Her taraf şafak çiğleriyle ıpıslaktı. O çarşıdan öteberi alarak eve giderken ne kadar mutluydum. Şimdi polis memurlarıyla birlikte geçiyordum. Doğancılara giderken evvelce içinde kiracı olarak oturmuş olduğum bir evin önünden geçtik. Oradan Marmara açıklarını görürdüm de içim uzak ve özgür gezilere açılırdı. Sonra Karacaahmet'in sağ yönüne doğru yokuşu tırmanmaya koyulduk. Kim yürüyor kim duruyor belli değildi. Mezar taşları ve selviler arkamıza doğru mu yürüyorlar, yoksa onlar duruyorlar da biz mi yürüyoruz? Böylelikle araba tekerleklerinin çamurlarda derin izler bırakmış olduğu geniş yola geldik. Sol tarafta Karacaahmet mezarlığının viran aile mezarlıkları, sağ taraftaysa güneş battıktan sonra akşam namazı kılmasını çok sevdiğim küçük mescit vardı. Oraları tenha yerlerdi. 3-4 saatte bir ya bir yolcu ya gıcırdayan bir göçmen arabası geçerdi buradan. O mescitten daha önce söz etmiştim. Şimdi orada duruyor mu bilmem. Fakat ön tarafı Marmara'ya bakardı. Yürüye yürüye tıp fakültesinin önünden geçtik. Hani kubbeleriyle Kremlin'e benzeyen bina. Böylelikle Haydarpaşa garına vardık. Daha trenin kalkmasına epeyce bir zaman vardı. Niçin Ankara İstiklal Mahkemesi'ne gidiyordum? İşte bu soru hala zihnimi burkan bir işkence olarak devam ediyordu. Tren gelecekti, beni bindirecekler, Ankara'ya götürecekler ve hangi suçu işlemişsem orada yalnız olarak hesabını verecektim. Belli olan bir şey varsa işte buydu ama hangi suçu işlemiştim? İkinci yataklı vagon. Orada treni beklerken çantalar, hamallar ve polislerle M. Zekeriya sökün etti. Beni görünce yüzü güldü. Zaten beni görmezden önce yüzünde acı ve üzüntü yoktu. Beni görünce, merhaba yahu Ankara'ya gidiyoruz, dedi. Niçin gidiyoruz? Senin yazdığın bir hikaye var ya onun için. Hangi hikaye? Şu idam edilen asker kaçakları ile ilgili. Onun yüzüne hayretle baktım. O ise güle güle, senin yazıda bir şey yok ama aksi zamanı rastladı da onun için sorun yaptılar. Hele trende konuşuruz. Şimdi şu gar lokantasına gidelim de şöyle viran Bağdat'ı bir tamirleyelim, dedi. Gidip kahvaltı ettik. Konuşacak bir tanıdık bulduğum için benim de neşem yerine geldi. Artık Ankara'ya niye gidiyoruz sorusu da kafamdan silindi. Yataklı vagonda karşı karşıya yataklı bir kompartıman bulduk. Şimdi burada adet olduğu üzere Mezzekirya'yı kötülemem gerek. Gözden düşenin dostu olmazmış. Onu kötülemek gerekir. Çünkü Zekeriya bugün sol fikirli olarak tanınmıştır. Yani aman aman benim onunla bir dostluğum yoktu, ondan nefret ederdim diye ona karşı beslemiş olduğum dostluğu yadsımam gerekiyor. Hatta sanki o kolera ya da vebaya tutulmuş bir hastaymış gibi aman dokunmasın, aman yanaşmayayım, ben de koleraya tutulurum diye korkuyla sıçrayarak yanından kaçmalıyım. Bir insan alkışlandığına veya kötülendiğine göre sevilecekse dünyada insanlar arasında insanca sevgi kalmaz. Zaten o zaman M. Zekeriya Türk Ocakları'nın kurucusu Ziya Gökalp'in ve bir de Hintli Gandhi'nin hayranıydı. Felsefe itibariyle Amerikalı Dewey felsefesine inanmıştı. O adam bugün pragmatizmin bir kolu olan instrumentalizmi temsil eder ve denebilir ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin eğitimi onun felsefesine dayanır. Ama Zekeriya o sıralarda en kızıl solcu da olsaydı insan olarak sevdiğim bir dosttu. İnsanın hayatta yürüdüğü tek yol bazen ikiye ayrılıp çatallaşıverir. İnsan yolun bu yöndekini seçse havari ve melek olur, öbür yönünü seçse iblis ve şeytan olur. Öyle bir durum olabilir ki iki yolun birisini seçmek üzere olan insana tam kritik anda bir karıncanın dürtüşü ya da yolun üzerinde tesadüfen bir çöp parçasının bulunması havari olacak adamı iblis eder, atar. Zekeriya ile trene bindik. Katar Haydarpaşa'dan üfleye püfleye çıktı. Zekeriya ile ben kompartımanda karşılıklı oturup konuşuyorduk. Bir akşam önce beni Üsküdar'da tutukladıkları zaman onu da İstanbul'daki evinde tutuklamışlar. Ne var ki telefonla mı her neyse Ankara'ya neden gittiğimizi öğrenmiş. İkimize de Ankara'ya kadar bir tek polis eşlik ediyordu. Biraz önce dörder sivil polisle gidilirken şimdi iki kişiye bir üniformalı polisin eşliği iyi işaretti. Yani sevinçli umutlar uyandıracak bir olaydı bu. Polisler de pek nazik bir çocuktu. Ta Ankara'ya kadar kompartımanımıza bir kere mi, iki kere mi uğradı, o uğrayışı da bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sormak içindi. İlk seferde Ankara'ya yataklı vagonla gitmiştik. Hani Mr. Yülen'le. Şimdiki bambaşkaydı. Sol tarafımızda Moda'yı, Kızıl Toprağı arkada bıraktık. Sağ yönümüzde ise Marmara, Kınalı ve öteki adaları görüyorduk. Ben Zekeriya'ya bu gidişin hiç de hayra yorulamayacağını ve pencereden gördüğümüz bu yerleri bir daha göreceğimizi ummadığımı söyledim. O beni karamsarlıkla suçlandırdı ve yahu o yazıda bir şey yok, bizi çağıracaklar, nedir o yazdığınız uygunsuz şey diye paylayacaklar, belki de yüzümüze tükürecekler. Hadi bir daha böyle edepsizlik etmeyin diye huzurlarından kovacaklar. Biz de 2-3 hafta sonra güle güle dönerek buraları yine göreceğiz diyordu. Ve Zekeriya bu söylediklerine sahiden de inanıyordu. Onun bu yoldaki inancı pek hoşuma gidiyor ve bende umutlar uyandırıyorsa da onun daha önce bir kere fena yanıldığını görmüştüm. Bu sefer de yanılmış olmasından korkuyordum. İçimden acaba diyordum. Böylece ertesi günü Ankara'ya geldik. Gardan polis merkezine götürüldük. Orası mağara gibi bir yerdi. Daha doğrusu önü sokağa açık bir odaydı. O odanın arka tarafı kayaya oyulmuş gibiydi. O oyuk odadan parmaklık ya da demirle ayrılmış değildi. Yani biz hem mağarada hem de odada oturuyorduk. Bize sandalyeler verdiler. Taş devrinin de mamut filleri, kılıç dişli, kaplan gibi cinsleri tükenmiş hayvanlar mutlaka böyle mağaralarda yaşamışlardır. Ama onların mağaralarının kapısında polis yoktu herhalde. İşte oraya Zekeriya'nın birçok tanıdıkları kendisini görmeye ve görüşmeye geldiler. Onların arasında beni tanımadığı halde benimle çok ilgilenen Nebizade Hamdi'yi hatırlıyorum. Yüzüme bakıp bakıp, Cevat Bey'e haksızlık oldu, yazık oldu, diyordu. Ziyaretçilerin arasında birçok mebus ve erkan vardı. Bunların söylediklerinden anladığıma göre Zekeriya gazetesinde bir gün Ankara'nın hiç hoşuna gitmeyen bir şey yazmış ve Şeyh Said'in Kürt isyanı gibi nazik bir zamanda Zekeriya tarafından hikayenin basılması İstiklal Mahkemesi'ne getirilmesine neden olmuş. Akşama kadar o mağarada kaldık. Akşamleyin jandarmalar geldi, bizi hapishaneye götürmek üzere yola çıkardılar. Yaya olarak Cebeci hapishanesine götürülürken jandarmalar bana ve Zekeriya'ya birbirimizle konuşmamamızı tembih ettiler. Ses çıkarmadan yürüdük. Cebeci hapishanesi. Cebeci hapishanesi yeni yapılmıştı. Birçok odalarının mı diyeyim, hücrelerinin mi diyeyim daha tavanı bile yoktu. Hapishaneye varınca beni Zekeriya'dan ayırdılar. Ayrı bir odaya koydular. Odanın kaçıncı katta olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Ama epeyce yüksekteydi çünkü pencereden bakınca dağ yamacı ta aşağıda kalıyordu. Sonra penceresinde demir filan yoktu. Beni ilk katta parmaklıksız bir odaya tıkmazlardı ya. Odanın ortasındaki moloz 1 metre yüksekliğinde bir tepecik oluşturuyordu. Oda o gün sıvandığı için hala ıslaktı. Tavanı da daha yapılmamıştı. Pencerenin kasası vardı ama pencere kapakları ve camları yoktu. Tavanda bir duvardan karşıki duvara genişçe bir kalas uzatılmıştı. O kalasların üzerinde bir silahlı jandarma gidip geliyordu. Odanın bir köşesinde yeni konulduğu besbelli bir külüstür demir karyola vardı ve bir de moloz yığınının üzerinde uzun bir kalas bırakılmıştı. Nebizade Hamdi bana küçük bir şilte vermişti. Ben o şilteyi karyolaya serdim. Çantamı karyolanın yanına koydum ve paltomu şiltenin üzerine attım. Böylece yeni daireme çarçabuk yerleştim. Gelelim İstiklal Mahkemesi'ne çağrılmamıza neden olan hikayeye. Zekeriya Bey'in bastırdığı Resimli Hafta adlı gazetenin resimlerini yapıyor, her sayı içinde bir yazı yazıyordum. İstiklal Mahkemesi kurulmazdan birkaç gün önce basılan yazı, 1. Dünya Savaşı'nda birkaç asker kaçağının mahkemesiz asılmaları hakkındaydı. 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru asker kaçakları çoğalmıştı. Bunların bir kısmı dağlara sığınarak eşkıyalık ediyorlardı. Bir cepheden bir başka cepheye trenle taşınan askerler, kendi köylerinin yanından geçerken bile trenden inemezlerdi. Vagonlardan atlayan olursa, onlara vagondaki askerler tarafından ateş edilmesi emredilmişti. Böylece askerler, ana baba, karı kızan ve çoluk çocuklarının burnunun dibinden geçseler bile gidip onları bir gün için olsun göremiyorlardı. Ne var ki bu emre rağmen birçokları vurulmak tehlikesini bile göze alarak vagondan atlayıp evlerini ziyaret ediyorlardı. Suriye cephesinde yıllarca savaşan birinin Galicia cephesine götürülürken hısım akrabasını görmeye kalkışması gibi tabii bir şey olamazdı. Fakat bu atlayanların bir kısmı köylerinden daha kaçıyorlardı. Bir kısmı ise karı kızanlarıyla 3-4 gün görüştükten sonra köylerine en yakın şehre gelip oradaki askerlik şubelerine teslim oluyorlardı. Köye uğramaları bir itaatsizlikti ve bunun bir cezası olmak tabiydi. Suçun ağırlığına göre kaçan adam ya hap divanına verilir ve suç ağırsa mahkemelik olur, suç hafifse mahkemelik olmadan askerlik nizamlarına göre cezalandırılırdı. Ne var ki biraz önce işaret ettiğim gibi 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru dağ taş asker kaçaklarıyla dolup taşmıştı. Afyon köylerinden geçerken o köylerin köylüsü olup da 1-2 yıl düşman karşısında çakmak çalmış olan birkaç delikanlı trenden kaçıp karılarını ve çocuklarını 1-2 gün dünya gözüyle gördükten sonra kendiliklerinden gelip Afyon'daki askeri makamlara teslim olmuşlardı. Dağdaki kaçaklara ve kaçmayı tasarlayanlara ibret olsun diye bu delikanlılar mahkeme edilmeden hemen dar ağaçlarına çekildiler. Fakat ben yazıyı bu haksız idamları protesto etmek için değil, öleceklerini anlayan bu adamların ölüm karşısında gösterdikleri metaneti anlatmak için yazdım. Bu delikanlılar ilk önce hapishanenin kapısına saldırıp kurtulmayı düşündüler. Fakat hapishane kapısının kuvvetle müdafaa edildiğini görünce kurtulamayacaklarını ve davranışlarının birkaç kişinin boşu boşuna öldürülmesiyle sonuçlanacağını anladılar. Doğululara miskin bir tevekkül atfolunur. Bu olaydaysa tevekkülün zerresi yoktu. Pek pratik ve insancıl bir görüş vardı. Delikanlılar boş yere bir cinayet işlemekten sakındılar ve kapıya saldırmaktan vazgeçtiler. ertesi günü asılacaklarını ve üst başlarındaki elbiselerle değil beyaz gömleklerle öleceklerini düşünerek sırtlarındaki çuha zeybek giysilerini haraç mezat sattılar. Bu satıştan elde ettikleri paraları hapishanede kuru ekmeğe muhtaç fukaralara dağıttılar. Sonra cenabet gitmemek için alıkoydukları az buçuk parayla kömür satın alarak su ısıttılar ve yıkandılar. Sabahleyin erkenden kendilerini götürecek olanlar gelince hapishanedeki mahpuslarla helallaştılar ve çıkıp gittiler. Türkler tarih süresince en çetin savaş alanlarında çeşitli cesaretlerini tekrar tekrar göstermişlerdir. Oğlunu dizlerine alıp barut fıçılarının üzerine oturarak tam düşman kaleyi alacağı zaman kaleyi uçuranı mı istersiniz? Şehit olacağı muhakkak olduğu halde kale duvarlarına ilk tırmanan serden geçtiler mi istersiniz? Hepsi vardır. Ne var ki savaşta hücuma geçilince köseler, davullar çalınır, borular öter, karadayı denilen toplar, gürler, sancaklar, alemler rüzgarda yapraklanır, yalın kılıçlar, süngüler ve savaşanların gözleri şimşekler gibi parlar. Vur ha! Allah Allah nidaları göklere varır. Kalabalık halinde omuz omuza yapılan böyle hücumlarda insan kütlesinin insana verdiği bir sevinç gözünü budaktan sakınmamazlık olur. Derler ya el ile gelen düğün dernektir, bu savaşlarda ölmeden gazi olmak olasılığı da vardı. Oysa bu delikanlılar bir yurttaş kalabalığının ortasında değil yapayalnızdılar. O çeşitli ayran kabartıcı savaş havasından, gümbürtüsünden yoksundular. Sonra ölümleri muhakkaktı, yani kurtulma olasılıkları da yoktu. Cephede düşman karşısında, hatta düşman arasında çok tehlikeli durumda olan asker, arkasında bir kardeş ordunun bulunduğunu bilir. O bilgi gönlüne bir dayanaktır. Fakat bu idam mahkumlarının öyle bir gönül dayanakları yoktu. Sonra savaş meydanında hayat tehlikede olan insan canına kanına susamış düşmana öfkelenir. Bu öfke neticesinde düşmana karşı duyduğu çeşitli hınçlara bir de özel öce alma isteği katılır. O öfke ve intikam alma isteği korkuyu uyuşturucudur. Kafası kızan adamsa pek korkmaz. Böyle bir adam öce almak üzere söve saya düşmana çullanır. Hapishanede ölümü bekleyenlerin korkuyu giderici bir öfkeleri yoktu. Savaşta şehit olanlar ölümlerinin şanlı sayılacağını bilirler. Hapishanedekiler hayatlarının şanssız bir ölümle sona ereceğini biliyorlardı. İstanbul'un işgali dolayısıyla Türklerde kişisel davranıştan çok toplu olarak örgütlenme duyusunun bulunduğunu yazmıştım. İşte bu adamlar da imparatorluklarının kurulduğu eski çağlarda imparatorluk kuruculuğunun olumlu ve pratik alışkanlıkları vardı. O yazıyla bu noktaya işaret etmek istiyordum. Hikayede zaman bir sonbahar akşamıdır. Hapishane gardiyanlarının dışarıdan getirdikleri habere göre şehirde tam 4 tane dar ağacı kurulmaktadır. Kunduzlu Mehmet, Karagürgenli Koca Yunus, Balta Mahmut, Işıklarlı Ümmet. Dar ağaçlarının sayısından ve başkaca kulaklarına gelen fiskoslardan anlıyorlar ki asılacak olan mutlaka kendileridir. Bu yazının birkaç parçasını aşağıya geçiriyorum. Bu anlayışın ümitsizliği içinde duvarlara mahzun mahzun baktılar. Fakat duvarlar kanatlanmadan üzerlerinden aşamayacakları kadar yüksekti. Kurbanlık koyunlar gibi boğazlanmaya gönülleri bir türlü razı olmuyordu. Ama kurtuluşun da hiçbir ümidini, hiçbir çaresini göremediler. Beklemeye koyuldular. Bu ahenin ruhlu insanlar için ağlamak, çırpınmak, şikayet etmek, hele yalvarmak akla gelmeyen şeylerdi. Avcı, bak kaçıyor demesin diye tehlike önünde yavaş yavaş çekilen bazı yaralı fakat mağrur hayvanlar gibi bunların da her tavırlarında metanet ve kar vardı. Bir ara hepsi de gidip birer birer yıkandılar. Belliydi ki ölümü ve ahireti gönülleri kadar gövdeleri de temiz olarak karşılamak istiyorlardı. Yıkanma işi bittikten sonra dördü de bütün eşyasını haraç mezat sattılar. Sattıkları eşya içinde başlarındaki ağır püsküllü fesler, sırtlarındaki camadanlar, bellerindeki Trablus kuşakları ve şalvarları, hatta ayaklarında kalçınlar bile vardı. Bu satıştan aldıkları paraların hepsini hapishanedeki fukaralara dağıttılar. Sonra koğuşun bir köşesine toplanıp kendilerini ziyarete gelen tutuklulara karşı davranışlarını hiç değiştirmediler. Sanki teselliye muhtaç olan kendileri değil de ziyaretlerine gelenlerdi. O gelenleri sakin sözleriyle avutmaya çabaladılar. Grup yaklaşınca aşağıdaki avludan nöbetçi gardiyan "Mahpuslar dama!" diye bağırdı. Sonra da kocaman kilitler içinde anahtarların şakırtısı duyuldu. Damlar kilitlenmişti. Koğuşların demir parmaklıklı pencerelerinden kara kuru Karahisar kayasının tepesi görünüyordu. Bu ıssız ve vahşi kayanın üzerinde Alaaddin-i Keykubat'ın yaptırdığı surlar ve kuleler seçiliyordu. Biraz sonra batan güneş Keykubat'ın hisarını kana boyadı. Evlenmeye hevesli kızlar güneş batarken bu kaleye çıkıp "Bahtım, kocaya gidecek vaktim!" diye bağırırlardı. Dörtler uzaktan gelen bu çığlığı dinlerken sanki bir şeyler yaşadıkları bu son günün ölümüne ağlıyor sandılar. Bu grup onların son gününün sonuydu. Sonradan gece gelecekti ve onlar şafağı bir daha göremeyeceklerdi. Henüz 21-22 yaşında Himmet Yunus ve Mahmut geceleyin biri bitmeden öteki yakılan sigaraları içe içe derin derin uzun uzun düşündüler. Fakat eninde sonunda ya genç gövdeleri yaratılışın zoruna dayanamadı ya da yaratılış onlara acıdı, onlar da uykuya daldılar. Pencerenin önünde dörtlerden yalnız kunduzlu Mehmet kalmıştı. Yavrularına yiyecek bulmak için şafaktan önce uyanan ve içinde yavrularının uyuduğu yuvanın kenarına konarak gözlerini aydınlatacak olan tan yerine diken ana kuşlar gibi kunduzlu Mehmet de adeta göz kırpmadan dışarıya bakıyordu. Orada şafağı değil, gecenin gittikçe koyulaşan karanlığını görüyordu. Sonra o karanlık bir an için aydınlanmaya başladı ve Mehmet hızla geçen bir rüya gibi 26 senelik hayatının belli başlı hadiselerini o hayali aydınlıkta seyretti. Doğduğu zaman şimdi çoktan ölmüş anası tıpkı başka analar gibi onu sever, onun için ağlar çırpınırdı. Çocukluğunun kendine en çok tesir etmiş hatıralarından birisi, büyük kardeşinin kalın ve dokunaklı bir sesle "Ben bir kör oğluyum, dağda gezerim, uçan kuştan hile sezerim" türküsünü söylemesiydi. Seferberlikte asker olmuş, Çanakkale'de yaralar almıştı. Askerlikte uzun seneler köyüne gitmek iznini ancak iki defa koparabilmişti, halbuki çocukları gözlerinde tütüyordu. Bir sefer uzak cephelere doğru sevk olurken tren köyünün ta yanı başından geçmişti, hatta kendi evinin çatısı görünüyordu. Uzun zamanlar göremediği yavruları oracıkta, çatısı elle tutulacak kadar yakın görünen o yuvacıkta yaşıyorlardı. Kendisi ise şimdi gittiği Galicia adlı cepheden belki de bir daha geri dönmeyecekti. "Adam sende, ne olursa olsun gitmeden önce yavrularını bir kere daha göreyim" diye düşünmüştü. "Trenden atlayanlar vurulacaktır" diye bir emir vardı ama arkadaşları "sen atladıktan sonra biz havaya ateş ederiz" diyerek ona cesaret vermişlerdi. İşte atlayış o atlayıştı. Şimdi ise o suçun cezasını hayatıyla ödeyecekti. Dış avludan adımlar ve sesler duyuldu. Ayak sesleri bir ara dindi. Dış avludan iç avluya giren kapıyı açmak için durmuş olacaklardı. Onu ve arkadaşlarını zincirleyip götürecek olan jandarmaların yaklaşışını bildiren bir haberdi. Nihayet tahta merdivenlerde ayak sesleri güm güm öttü. Verilen kısa kısa emirler bile kolayca duyulabiliyordu. Gelenler madeni şıngırtılarla koğuş kapısının kilidini, demirleri ve ağır sürgülerini açtılar ve açılan kapının çerçevesi içine dikilen bir karaltı isimleri okumaya başladı. Kunduz, Metin, Vakur fakat okşayıcı denebilecek hareketlerle arkadaşlarını birer birer uyandırdı. Uyananlar neye uğradıklarını hemen anlıyorlar ve birer besmele çekerek yerlerinde doğruluyorlardı. Dördü de koğuştaki mahpuslarla birer birer kucaklaşıp helalleştiler. Gidip kendilerine kelepçeleri, prangaları, zincirleri sükunetle vuruldu. Dik ve emin bir yürüyüşle hem hapishaneden hem de hayattan uzaklaştılar. İşte bu kadar. Zekeriya'nın Resimli Hafta gazetesine birkaç yazı birden verirdim. Onlar her hafta yazının birini basardı. Yazı başına 3 lira alırdım. 3 lira deyip geçmeyin, o zaman lira şaka değil, sahiden liraydı. Hayat şimdi, o zamankinden hiç olmazsa 50 defa pahalılaştıysa, 3 lira şimdiki parayla 150 lira eder. İstiklal Mahkemesi'ne gitmeme sebep olan yazı basılmazdan birkaç ay önce Şeyh Said'in Kürdistan'daki isyanı patlak vermişti. Ben akşamüstü Zekeriya ile birlikte Bab-ı Ali yokuşunu iniyordum. Zekeriya'ya, "Şimdi Kürt isyanı var. Benim sana vermiş olduğum yazılar arasında İlk Dünya Savaşı'nda kimi asker kaçaklarının nasıl asıldıklarını anlatan bir hikaye vardı. Belki de bu büyük keşmekeş zamanında o yazıdan kuşkulanırlar. Sen o yazıyı basma, bırak. Başkasını bas, demiştim. O da, amma da işkillisin. O yazıda Ankara'nın kuşkulanacağı bir şey yok. Olsaydı tabii basmazdım, dedi. Zekeriya Ankara'da basın müdürlüğü etmişti. Hangi yazının suya sabuna dokunduğunu, hangi yazının dokunmadığını herhalde benden daha iyi bilirdi. Yazıda kuşkulanılabilecek bir şeyin olmadığına çok memnun oldum. Çünkü bu yazıdan çoluk çocuğumun geçirmesine gerekli olan o 3 lira gelecekti. O vakit o 3 liraya çarşıdan alacağım ekmek, uskumru balığı ve şu bu ile birlikte ne sunturlu belaları satın alacağımı elbette ki bilmiyordum. Acaba başıma gelecekler bela mıydı, yoksa ömrümün bela suratlı en mutlu yılları mıydı? Hani ömrümün en mutlu 30 yılına açılan kara kapı mıydı? Neyse, yazı basıldı. Yazı basıldığından birkaç ay önce basılaydı bir şey olmazdı. Çünkü o Şeyh Said isyanından önce basılmış olacaktı. Neyse, yazı basılmasına basıldı. Daha önce anlattığım gibi o basılış dolayısıyla Üsküdar'da tutuklanarak İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Ankara'nın Cebeci Hapishanesi'ne tıkıldık. Şimdi yine Cebeci Hapishanesi'ne dönüyorum. Dedik ya, şilteyi karyoların üzerine, paltoyu da şiltenin üzerine attığımı biraz önce yazmıştım. Ben de karyoların üzerine iliştim ve içine tıkılmış olduğum odayı çepeçevre gözden geçirdim. Nöbetçi üzerindeki kalasta saat rakkası gibi pat pat ederek bir sağa bir sola yürüyordu. Ben de yerimde duramazdım ya. Odada o tepeleme yığılı olan moloz dolayısıyla yürüyecek yer yoktu. Yalnız moloz kümesinin üzerine konulmuş olan kalas vardı. Onun ortasında tam moloz yığını tepesinin üzerinde duruyordu. Onun bir ucundan yürümeye koyulunca yokuş yukarı gidiyordum. Moloza dayalı olan orta yerini geçince üzerine binen ağırlıkla kalasın o tarafı inerek güm diye yere vuruyordu. Yani kalas bir çeşit tahterevalli oynuyordu. Kalasın yere çarpması ve güm etmesinden kuşkulanan jandarma kendi kalasına çömelerek ve aşağıya bakarak "Orada ne yapıyorsun?" dedi. Ben de başımı kaldırarak Angarya ya bu, sen yukarıki kalas üzerinde, ben de bu aşağıdakinin üzerinde yürüyoruz. Senin de benim de nasibimiz şimdilik kalas üzerinde taban tepmektir, dedim. Adam bir şey demedi, yine o gidiş gelişini tutturdu. 3 gün önce nerede ve hangi alemdeydim, şimdi ise nerede ve hangi alemdeyim? Bu işin mantığı neredeydi yahu? Bu kadar mantıklı dünyada, o dünyanın mantığına göre kalas arşınlanır. Bir ara pencereden baktım, önümde ahım şahım bir manzara yoktu. Pencereden her iki yapı çevresinde görünen molozlu, kireç çukurları, kırık dökük tuğla yığınları görünüyordu. Bunların ötesinde manasız bir bina daha yükseliyordu. Daha da ötesi manzara pek yavan bir şeydi. Ben oraya girdikten bir iki saat sonra odanın duvarının öte tarafından birisi duvara vuruyordu. Baş parmağının ucuyla ya da bükülmüş tersiyle tak tak da tak tak bir vuruştu bu. Sonradan kendini görünce, onun söylediğine göre yanı başımdaki odadan merhum Hüseyin Cahit, Mors alfabesiyle bana kim olduğumu soruyormuş. Odadaki gümgümü merak etmiştim. Ben Mors işaretini bilmediğim için, yalnız neyin sorulduğunu değil, bir şeyin sorulduğunun bile farkında değildim. Bitişik odadaki, benim kalas üzerinde yürüyüş idmanı yaptığım gibi, öte taraftaki mahpusun da çıldırmamak için duvarda piyano idmanı yaptığını sandım. Onu karşılıksız bırakmamak için birkaç kere do re mi fa sol diye parmaklarımı tıkırdattım. Derken bir firavun mumyasına benzeyen garip kılıkta birisi kapı aralığında göründü. Bir gardiyanmış. Yarısı dolu bir gaz tenekesini kapının içindeki kenarına koyarken kısaca su dedi. Ve kutup güneşi gibi doğmasıyla batması bir oldu. Ardından gardiyan diye bağırdım. Geldi. Ona yiyecek peynir ekmek ısmarladım. Fakat adamın herhalde başka işleri çıkmıştır ki bir daha görünmedi. Odanın pencere ve tavanı açık, duvar sıvaları ve yerdeki molozlar da hayli ıslak olduğu için akşama doğru hava serinledi. Paltomu giydim ve yürüyüşe devam ettim. Bir ara üşüyen ellerimi paltomun ceplerine soktum. Üsküdar'da şeker bayramı için satın aldığım şekerler hala cebimdeydi. Hayret ettim. Çünkü üst başımız birkaç kez aranmıştı. Demek ki paltomun ceplerindeki şeker paketlerini yoklamışlardı ve içlerinde şeker olduğunu anlayınca paketleri almamışlardı. Gardiyan ısmarlanan yiyecekleri getirmediğine göre o şekerleri yemekten başka çarem yoktu. Bardak yoktu. Zaten böyle bir yerde bardak lüksünü beklemiyordum. Bütün bunları, buraya onları felaket saydığım için yazmıyorum. Tamamen bunlar kadar ağır olmasa da bunlara yakın şartlar altında güle güle mutlu olduğumu çok bilirim. Ne var ki, daha önce meçhul diyarın başka çeşitleri olan arkadaş sohbetinden, renkli tesip yazı ve müzik evreninden yoksundum. Geceliğin o pencereden kapalı gökte bir tek yıldız olsun parlamıyordu. Boyuna şeker yiyip su içmekle ishal oldum. Yukarıdan jandarma beni dışarıya bırakmıyordu. İşte bu nedenle o tek odayı yatak odası, oturma odası, yemek odası saydıktan başka bir köşesini de helal saymak zorunluluğu vardı. İşte bu pek zoruma gidiyordu. Şaştığım bir nokta varsa, ta İstanbul'dan Ankara'lara kadar adeta özgürmüşüz gibi Zekeriya ile konuşa konuşa geldiğimiz, hatta Ankara'da polis karakolunda da ziyaretçi kabul ederek kahveler ısmarladığımız halde birdenbire tecrit edilmemiz ve sıkı bir baskı altına alınmamızdı. İşte bu soruya bugüne bugün bir cevap bulamadım. Hapishaneye girdiğimizin ertesi günü bulunduğum odaya bir jandarma onbaşısı geldi. Ona bir telgraf müsveddesi ve para verdim. Üsküdar'daki eve Cebeci hapishanesinde olduğumu ve oraya mektup yazmalarını tembih ettim. Onbaşı telgrafı zabite gösterip çekilmesi için izin alacağını söyledi. Belki izin alamamıştır. Çünkü eşim benden hiçbir telgraf almadı. Ertesi günü bir akşam öncesinden başka bir gardiyan geldi ve bana kendinin siparişçi olduğunu söyledi. Kendisine para verdim ve yiyecek öteberi almasını rica ettim. Bir akşam önceki gardiyanın gelmediğini söyledim. Bana, ha İbrahim Efendi, ihtiyarlık bu, insanı bunatır, ne istediğinizi unutmuştur. Dün onun nöbetiydi, dedi. Mahkemeye çağrılıncaya kadar kaç gün geçtiğini unuttum. Bir gün jandarmalar geldi. Bileklerime kelepçe taktılar. Dışarıya çıkardılar. Dışarısı günlük güreşlikti. İki jandarma Zekeriya'yı, o da kelepçeli olarak, yanıma getirdi. Yürüdük. Geçtiğimiz yerler şehir içi değildi. İçimde hesapsız yas ve tasa varsa da açıklık hoşuma gitti, içimi açtı. Epeyce yürüdükten sonra şehre girdik, oradan da İstiklal Mahkemesi'nin bulunduğu küçük eve vardık. Mahkeme binası iki katlı ahşap bir evdi. Üzerinde, burası İstiklal Mahkemesi'dir diye ilan eden bir levha yoktu. Oranın ne olduğunu bilmeyen bir kimse, orasını fakirce bir ailenin evi sanabilirdi. Birinci kata soktular bizi. Bileklerimizden kelepçeleri çıkardılar. Kimin nesi olduğumuzu, anamızın, babamızın adlarını ve daha birkaç şey sordular. Sonra yine gerisin geriye Cebeci hapishanesine götürdüler. Dönüşte kelepçe takmadılar. İstiklal Mahkemesi. Mahkemeye gidip geldikten sonra da Cebeci'de kaç gün kaldığımızı unuttum. Günün birinde geldiler. Mahkemeye gideceksiniz, bugün yargılanacaksınız, dediler. Demek ki o gün ne kıyamet kopacaksa kopacaktı. Yine o mahkeme evine götürüldük. Kelepçesizdik. Bu sefer binanın ikinci katına çıkarıldık. Merdivenden bir koridora çıkılıyordu. O koridorun sağında ve solunda birer oda vardı. Bu odaların kapıları karşılıklıydı. Bir odada jandarma subayları ve katipler vardı. Demek ki orası jandarma dairesiydi ya da bana öyle geldi. Karşısındaki odaysa İstiklal Mahkemesi'ydi. Mahkemeyi beklemek üzere bizi jandarma dairesi dediğim odaya götürdüler ve oraya oturttular. Zekeriya ile ben Pat ve Patoş'un gibi yan yana oturduk. Benim oturduğum yerin yanında bir su testisi vardı. O testiyi hiç unutmayacağım. Hem oturduğumuz odanın hem de onun karşısındaki mahkeme salonunun kapıları iki kanatlıydı. Her iki kapının ikişer kanadı alabildiğine açık olduğu için mahkeme odasının içini ayan beyan görebiliyordum. Yargıçların oturacakları kürsülü mü, masalı mı yüksek bir yer odanın hemen hemen yarısını kaplıyordu. Orası tam karşıma düşüyordu. İşte sonumuz o odada kararlaştırılacaktı. Önümüzdeki koridorda ve binanın bulunduğum yerden görülemeyen kısımlarında birdenbire bir hareket oldu. Ceketler acele ilikleniyor, baştaki kalpaklar düzeltiliyor, ayaklar kavuşturulup düz duruluyor, yüzlerce bir ciddilik veriliyordu. Yani herkes tepesinden tırnağına kadar saygı belirten bir heykele döndü. Tahta merdivenlerden de çıkmakta olan ayak sesleri duyuluyordu. Hani tiyatrolarda perde açılmadan yere küt küt diye bir sopa vururlar ya, işte onun gibi bir şey. Alın yazımız yaklaşıyordu. Geliyorlar diye fiskoslar oldu. İstiklal Mahkemesi'ni oluşturan kurul geliyordu. Bana güneş bile yerli yerinde kala kaldı gibi geldi. İşte ondan sonra ağır adımlarla mahkeme kurulunun dört alileri göründü. Yani Afyon Ali Bey, Kılıç Ali Bey. Bir Ali Bey daha olacak fakat onun lakabını unuttum. Bir de savcılık görevini gören Necip Ali Bey göründü. Hani hepsi de Ali. Hazreti Ali için Haydar, Ülkerar, yani tekrar tekrar ya da kat kat aslan denilir. Buraya gelenlerse kat kat Ali'ydiler. Ben Fransa'da adliye dairesini, yani Palais de Justice'i, Londra'daki adliye dairesini gördüm. Fakat o adliye saraylarının 10 tanesini birbirinin üstüne koysalardı, o ufacık kutucuk ahşap mahkeme odasının görkemine olanağı yok, ulaşamazlardı. Hem ben Frangistan'ın diğer yargıçlarını gördüm. Görkemli görünmeleri için başlarına serpuş diye değerli kumaşlardan yapılma, kimisinin tepesi şekerci külahı gibi sivri, kimisinin yamyazsı. Altınlı, sırmalı, nelerde neler giymezler. Hele İngiltere'de başlarına büklüm büklüm saçları ta omuzlara değdiren peruklar takınırlar. Onların topu minarede otursalar, başlarına da kat kat aslan yeleleri taksalar, bu yargıçlar kurulunun görkemi yanında yine de Tatar ağası gibi yaya kalırlardı. Şaka değil, o mahkeme ölüm kalım hükmünü veriyordu. Hem temyizi filan da yok. Git dedi miydi, şipşak ahireti boyluyorsun. Şu Fransız Büyük İhtilali'nin Robespierre zamanındaki Louis de la Surete'sinin bir çeşidiydi o. Mahkeme üyeleri yerlerini aldıktan sonra Karadeniz kıyısının bir yerinden yargılanmak üzere 7-8 kişiyi mahkeme huzuruna getirdiler. Bu sanıklar savunmaları için bulundukları yerin en anlı şanlı avukatlarından 4-5'ini tutmuşlar, onlara yerlerinde vekaletnameler vermişlerdi. Orta oyununda şakşakçı mı nedir birisi vardır. Sahnede gezerken her attığı adımda belini öne ve arkaya getire götüre yürür. Belden kaz adımı gibi bir yürüyüştür bu. İşte avukatlar bir dizi teşkil ederek kendilerinden emin o orta oyunu yürüyüşüyle hakimlerin önündeki kürsüye dayandılar. Orada göğüslerini kabarta kabarta ceplerinden tomar tomar vekaletname ve başka evrak çıkardılar. Onlarca akan sular hemen duracaktı ya da duracağını kendilerini tutmuş olan müvekkillerine temin etmişler ve kim bilir ne kadar paralar çekmişlerdi. Hakim yani Afyon Ali Bey, vay sen misin gelen dermişçesine bunlar nedir diye sordu. Onlar da vekaletname efendim dediler. Afyon Ali Bey, ha öyle mi? Siz de sanık olarak yargılanacaksınız. Deyince avukatlar da şafak attı. Eh, oh olsun doğrusu. Neydi o afili girişleri öyle? Yazmayı unuttum. İstanbul'da ticaret okulunda haftada bir kez mi iki kez mi de İngilizce ders veriyordum. Ticaret mektebindeki öğrencilerim 60 kadar imzayla İstiklal Mahkemesi'ne bir telgraf çekmişler. Benim iyi bir insan olduğumu, beni çok sevdiklerini bildirmişler ve kendilerinin benden yoksun edilmemelerini rica etmişler. O jandarma dairesi diye andığım odada birisi bana böyle bir telgraf geldiğini bildirdi. İnsanca bir sempatiydi bu, insanın hoşuna gider. Fakat İstiklal Mahkemesi böyle şeyleri tınmazdı. İdam. Bu işler karşıki odada olup biterken Nebizade Hamdi çok iyi bir müjde getirenlere has tam yere uyanmasını andıran bir gülümseylemeyle geldi. Zekeriya'ya. Hiç korkmayın, sizi idama mahkum edecekler fakat asmayacaklar, affedecekler, dedi. Ben Zekeriya'nın yüzünü tam önden değil fakat yandan görüyordum. Çünkü bir yanında oturuyordum ama gözleri galiba birdenbire şaşılaşır gibi oldu. Ya da benim gözlerim şaşılaştı. Hani ölürken Leyla'nın gözü şehla olmuş ya, tam öyle. Zekeriya tabii fena halde sarsıldı. Eh, müjdenin güzelliği diyecek yoktu doğrusu. Nebizade işin iç yüzünü ve perde arkasında hazırlananları bildiği için söylediklerine emindi. Fakat hapishanede bizlere karşı alınan sıkı tedbirleri gören bizlerse Hamdi Bey gibi rahatlamış olamazdık. İstiklal Mahkemesi idam hükmünü veriyor da kimi sefer hüküm adama bildirilmeden adam sallanıp gidiyordu. Belki de mahkeme böyle hareket etmiyordu. Fakat biz duyduklarımıza dayanarak bir kanıya varmakta mazurduk. Ben Zekeriya'ya İstanbul'dan ayrıldığımız sıralarda trenden Kızıl Toprak ve Adalar taraflarını seyrederken ona "Allah bilir ya buraları yine göreceğimize pek inanmıyorum." demiş olduğumu, onun da "Hayır canım biz Ankara'da bir daha böyle edepsizlik etmeyin" diye suratımıza tüküreceklerini ve onun üzerine yine İstanbul'a döneceğimizi söylediğini hatırlatmadım. Yalnız ona döndüm ve "Eh arkadaş" dedim, "bu işte işin sonudur. Dar-ı dünyaya elveda." Demeyecek söz ettiğim su testisi. O zaman imdadıma yetişti. İçim yanıyordu. O testiyi diktim, diktim ve içtim. Testideki suyu bitirdim galiba. Orada otururken İstanbul'daki hayatım gönül gözümüz önünden safha safha geçti. Çarşıdan öteberi alarak fukara evime dönüşüm, güneş batarken Fatih yangın yerinden sesimi Türkiye'ye salıvererek dergaha jandarmasız ve kelepçesiz yürüyüşüm. Odama kapanıp Nibelungen ve Guillaume Tell üvertürlerini dinleyişim. Tanıdıklarımın dost bakışları ve onlara helva sohbetlerimiz, Şemsi Paşa'nın köşesindeki biricik ağaç, deniz kıyısı boyunca rüzgarda kurutulan basma yemeni ve çevrelerin mavilerde renk renk yelpir deyişi ve daha birçok ufak tefek şeylerin ne büyük mutluluklar olduğunu duyuyordum. Hatta her günkü hayatta hep tekrarlanan rutini bile cana yakın geliyordu. Eski şairler geçmiş mutluluk ve sevinçlerinin keder için hatırlanmasından acı bir şey yoktur derler. Ne doğrudur. Çok tuhaftır fakat insanın üzülme yeteneğinin bir sınırı vardır. Belki de büyük kederler bir taraftan insanı acıtırken bir taraftan da duygularını uyuşturuyordu. Ateş bile insanı bir sınıra dek yakar. O sınırı aşan ateş, şu beyaz ateş dedikleri, artık insanı yakmaz. İnsanın üzülme yeteneğinin sınırı aşıldı mıydı, ne eklenirse eklensin artık koymuyordu, vız geliyordu. Karadeniz'den avukatlarıyla birlikte gelenlerden ne sorulduğunu, onların ne dediğini dinlemedik. Onlar ne olduysa oldular, sıra bize geldi. Bizi çağırdılar. İdam kararını dinlemek üzere karşıki odaya geçtik. Dar sayılabilecek bir odaydı. Yargıçların önündeki yarı yuvarlak kürsü hemen hemen odanın yarısını kaplıyordu. Çünkü o kürsünün arkasında kurulun gelip sandalyelerine oturacak kadar yer bırakılmalıydı. Birbirinin üzerinden birdi bir oynayacak yerlerini alacak değillerdi ya. Kürsü o kadar yüksekti ki üstü benim gözlerim hizasına geliyordu. Afyon Ali Bey, "Seni..." diyerek bana baş parmağını uzattığı zaman parmağının ucu neredeyse burnuma değecekti. Kapının sağ yanına iki mi üç mü sandalye konmuştu. İşte o sandalyeler dinleyicilere aitti. Bizim muhakeme olduğumuz gün dinleyici gelmedi. Başka günler girip gelmediklerini bilmiyorum. Mahkeme kurulunun önünde Zekeriya ile yan yana durduk. Zekeriya kalpağını jandarma odasında unutmuştu. Malum ya, o zaman da mevki mertebe sahibi birinin önünde başı açık çıkmak saygısızlık sayılırdı. Zekeriya'nın kalpağını getirdiler. Mum söndürmek için mumun üzerine konulan madeni şapkalar vardır. Çünkü mum pis kokarak tüter. İşte Zekeriya'nın başına kalpağı, o madeni şapkayı mumun üzerine koydukları gibi koydular. Benim kalpağın bir tarafında delik vardı. Mahkeme odasına girerken o deliği arka tarafa getirdim. Hakimler o malum soruları sordular. Sonra mahkeme katibi mi birisi bizim hikayeyi baştan aşağı okudu. Ben 3 lira ekmek parası kazanmak için bir yazı yazmıştım. Şimdi o yazıyla canıma okuyorlardı. Ben mahkeme penceresinden mavi göklere dalmıştım. Dışarıda bütün sevinçleri ve acılıklarıyla koca yaratılış vardı. Bir ara Afyon Ali Bey'in "Bakın şu son cümleye." dediği kulağıma çalındı. Yine mahkemeyi dinlemeye koyuldum. Son cümleyi katip mi mahkeme kurulundan biri mi her kimse gene okudu. O cümlede idam olunan 4 kişiye kahraman deniliyordu. O cümleyi herhalde ben yazmamıştım. Ben sadece olayı anlatmıştım. Bu adamları iyi ya da fena gösteren bir tek söz, bir tek sıfat kullanmamıştım. Ne kahraman, ne cesur, ne şanlı ve de şanssız ya da korkak demiştim. Ben olayı anlattıktan sonra o dört kişi hakkında bir hüküm vermeyi okuyucuya bırakmıştım. Kahraman, şanlı gibi sözler olur olmaz yerlerde öylesine kullanılmıştı ki elden ele geçen banknotlar gibi kirlenmiş, yırtılmış, üzerlerinde değerlerini gösteren yazılar silinmiş bir hale gelmişlerdi. İler tutar yerleri kalmayan bu sözleri dört kat boğatadan geçirerek dezenfekte etmek gerekti. Artık kahramanlığın kahramanlığı, şanın da şanı kalmamıştı. Bir İtalyan sözü, ozanlar benzetmelerinde güneş gibi parladı, güneş gibi aşikar, yollu şeyler diye diye güneşi o kadar çok kullandılar ki güneşi tükettiler der. İşte kahraman sözü ve şanlı sözü güneşin akıbetine uğradığı için ben o iki sözü ve o sözler gibi olanları ya hiç kullanmam ya da pek seyrek olarak kullanırım. Ne var ki artık mahkeme huzurunda, amanın bu sözleri ben yazmadım, şu yazdı bu yazdı diyerek çırpınmak doğrusu pek ağrıma giderdi. Zaten olmuştu olacak, kırılmış tınacak. Ben yazdım dedim ve selam. Mahkemede savcılık eden Necip Ali Bey, o zamanın basın kanunu gereğince 2 ay mı 3 ay mı ne hapis cezasıyla cezalandırılmamızı istedi. Mahkeme hüküm vermek üzere bizi dışarıya çıkarttırdı. Dışarıya çıktık, kapının arkasında bir köşede bekletildik. Odanın içinde kısa süren fiskoslar oldu. Orada beklerken meraktan yüreğimin güm güm çarptığını sanacaksınız. Daha önce çevremden kopartılırken yüreğim fena fena çarpmıştı. Fakat şimdi yorgundum. Ne yapacaklarsa yapsınlar diyordum. Evet haksızlıktı. Ama o zamana kadar sanki haksızlık çekmemiş miydim? O yaşa gelinceye kadar içine doğduğum dünyanın bir cennet olmadığını öğrenmiştim.